Ayrım 31.
Mahkum etme, daha iyisini öneremediğimiz noktada hayal gücünün tıkanıp kalmasıdır. Karamsarlık, kararmış bir gökyüzü gibi değiştirmeye gücümüzün yetmeyeceği bir durum değildir. Gerçekte sıradan insanlar kendilerine ender olarak içtenlikle karamsarlığa teslim etmişlerdir. Kamusal gidişattan umutlarını kestiklerinde kişisel hazlara yönelmişler, kişisel hayatlarında hüsrana uğradıklarında dikkatlerini kamusal dünyaya çevirmişlerdir. Karamsarlıktan kaçarak kişisel avuntulara sığınmak dünyanın gizli tarihini oluşturur. Eski Mısırlıların ölümü kabullenmeyi reddederek evlerini inşa ederken duyduklarından aşağı kalmayan bir sevinçle kendilerine mezarlar yaptıkları, hekimlerin teşhislerine inanmaya yanaşmayarak bir uzmandan diğerine taşındıkları Mısırlıların vücudunun her bölümü için ayrı hekimleri vardı. Makat papazlarına kadar bir hastanın en önemli ihtiyacının kendisi hakkında konuşmak olduğu gibi bir talimatı tıp kitaplarına soktukları günlerden beri. Hekimin onun anlattıklarına kulak vermesi hasta için iyileşmekten bile daha önemlidir. Karamsarlık ancak Babililerin tanrılarla insanlar arasında eşit bir savaşın mümkün olmadığına, tanrıların belki de keyfi değil adil davrandıklarına, insanların başlarına gelen belalar için kendilerini suçlamaları ve nasıl bir günah işlediklerini kendilerine sormaları gerektiğine karar vermelerinin ardından ilahi bir ceza gibi görünmeye başlamıştır. Yüzyıllar geçtikçe karamsarlık kimiler için karanlık bir cazibe bile kazanmış ve mutat bir yol arkadaşı statüsüne yükseltilmiştir. Enik Gail, mutlu insanlar hakkında söylenecek fazla ilgi çekici bir şey olamayacağı ilkesine dayanarak edebiyatın mutlaka şu ya da bu biçimde karamsarlıkla ilgili olması gerektiğini iddia ediyor. Dolayısıyla karamsarlık, büyük ölçüde insanların dünyanın işleyişi hakkında bilmeleri gereken her şeyi bildiklerine inanıp inanmadıklarına, kendi bilgisizliklerinden ve yeni keşif olasılıklarından etkilenip etkilenmediklerine bağlı bir ruh hali olmuştur. Bugüne kadar karamsarlığa karşı tasarlanmış en gelişkin çözüm tüketim toplumudur. Ama karamsarlığı ve ayrıca can sıkıntısını ortadan kaldırmaya bu da yetmemiştir. Bunun nedeni tüketim toplumunun hala çok genç, geleceğinin hala belirsiz olmasıdır. Pek çok kişiye cazip gelse de çirkinliğinin güzelliğine ağır basıp basmadığına dair kuşkularla kıvranmaktadır. İnsanlara sunabildiği lüksler hala kısıtlıdır. Lüks, bugüne kadar savurganca para harcamak, şehvetperestlik, elzem olmayan mallar edinmek, tüm duyuların tadını sonuna kadar çıkarmak ve sık sık da aslında aldırış etmediğiniz insanları etkileme isteği demek olan gösterişçilik anlamına gelmiştir. Bütün bunlar sadece birer başlangıçtır. 17. yüzyıl Japonya'sındaki tüccarların lüksle yaptıkları denemeler de kendi zümreleri içinde sınırlı tutmaya mecbur kaldıkları birer başlangıçtı. Çünkü yurttaşlarının büyük bölümü tutumluluğa inanan köylülerden oluşuyordu. Bugünün kitlesel tüketim toplumu ancak 18. yüzyılda İngiltere'de şekillenmeye başlamıştır. O güne kadar tutumluluk kanunları her ülkede insanları canlarının çektiği gibi tüketmekten men ediyor, herkesi kendi meslek grubunun ya da sınıfının gerektirdiği gibi giyinmeye ve hayattaki yerine uygun olarak davranmaya zorluyordu. Sanayi devriminin fabrikalarda kadın ve çocukları çalıştırmaya başlayarak insanlara ucuz mallar ve bunları satın alacak parayı sağlamasından cebinde harcayacak parası olan 2, 3 hatta 4 maaşlı aileyi yaratmasından önce iktisat herkesin diniydi. Tüketim çağına giriş din değiştirmeye benzer bir çizgide seyretmiştir. İngilizler geleneğe sırt çevirip reform idealine bağlanırken dönekliklerini gizlemek için hobi olarak nostalji üretmeye koyulmuşlardı. Herkesin kendinden biraz daha zengin olanları taklit etme gayreti içinde olduğu alt ve orta sınıfların müsrifliği yabancı ziyaretçilerin ilk dikkatini çeken şey oluyordu. İngilizler tarım bilimci Arthur Young'ın 1977'de söylediği gibi evrensel lüksü veya tüm sınıfların refahını ulusal tutkuları haline getirmişlerdir. Aynı dönemde insanlarda yeni üslup ve modalara karşı bir tutkunluk yaratmak amacıyla devreye sokulan gazete reklamları, neden oldukları daimi kışkırtma ve çılgınlık salgınları yüzünden itirazlara hedef olmuştur. Fakat tek başına para eski alışkanlıkları değiştirmeye yetmez. İnsanlar mucizeler görmeden dinlerinden vazgeçmezler. Her şeyin mümkün olduğuna inanmaları için şeklini şemalini Tanrı'nın vermediği yeni hayvan cinslerini görmeleri, kendilerinin de buldokları tazılarla çaprazlamaya başlamaları ve ana babalarının hayatlarında görmediği bitkilere dönüşen tohumlar satın almaları, çocuklara oynasınlar diye mikroskop hediye etmeye başlamaları ve bilginin sınırlarının hiç olmadığı kadar genişlemesi gerekti. İnsanlar arzunun denetim altında tutulmak yerine teşviki hak ettiğine işte o zaman ikna oldular. Böylece bu süreci en az okullar kadar etkilemiş olan mağazalarda ne istediklerini ve bunları nasıl elde edeceklerini yeni baştan öğrendiler. Tüketim toplumunun yolunu şaşırmasına kendine kılavuz seçtiği iki mit neden oldu. Bunlardan birincisi, kişisel dünyaya ait günahların kamusal dünyada zenginliği hazırladığı düşüncesiydi. İngiltere'de hekimlik yapan Hollanda doğumlu, muhtemelen Fransız asıllı asabiyeci Bernard Mandeville'e göre 1670-1733 başarılı bir ekonominin temelleri iyilikseverlik ve kardeşlik değil, hırs, kibir, haset ve açgözlülüktü. Mandeville, Arıların Fablı adlı çok satan bir kitap yazarak insanların birbirini hoş tutmaya çalışmasının veya kendi çıkarlarına hizmet etmek dışında arzulara kapılmasının ne gibi felaketlere yol açacağını göstermişti. Mandeville, lüks konusunu ilk inceleyen kişiydi. Ama ileride görüleceği gibi yeteri kadar incelememişti. Diğer çalışmalarından ikisinin histeriyi ve hipokondriyi konu almasına ve bir üçüncüsünün de genel evleri savunmak üzere yazılmış olmasına bakılırsa ilgi duyduğu insani yetenekler kısıtlıydı. Ekonomi bilimi o günden beri kendi çıkarları doğrultusunda rasyonel ve öngörülebilir biçimde hareket eden tüketicilere dayalı bu hayli dar bakış açısını elden bırakmamıştır. İkinci mit, Amerika'nın ilk önemli bilim kurgu yazarlarından her şeyin mümkün olduğu ve hayallerin gerçeğe dönüştürülebildiği Oz ülkesinin yaratıcısı Frank Baum 1856-1919 tarafından icat edilmiştir. Baum, 1897'de vitrin düzenlemesi konulu ilk dergi olan The Shop Window'u çıkarmaya başlamıştı. Söylediğine göre bir nesneyi vitrinde görmek, bakan kişide sergilenen mallara sahip olmaya yönelik bir arzu ve tamah uyandıracaktı. Arzu, Baum'un kendi adına en çok zevk aldığı şeydi. Petrol zengini bir babayla feminist bir annenin oğlu olarak kendisi için farklı bir hayat istiyordu. Çalışmak ve hayırlı amaçları kovalamak onu sıkıyordu. Ye iç keyfine bak, nasılsa öleceksin, dinini vaaz eden masallar yazmayı yeğliyordu. Kanaatkarlığa duyduğu nefret dine duyduğundan aşağı kalmıyordu. Spiritüalizmle ilgileniyordu gerçi. Arzuya giden yolda engel oluşturan hiçbir tabuya katlanamıyordu. Tiyatroya, fotoğrafçılığa ve sinemaya tutkundu. Seyahat etmek, otelden otele taşınmak en büyük zevkiydi. Cennetin ileri mevzileri saydığı oteller ona göre hakiki masal ülkeleriydi. Philadelphia'daki başka türlü bir mağazanın sahibi John Wanamaker 1906'da Baum'un hayalini formülleştirdi. Amerika arzular ülkesiydi. Oysa o güne kadar sadece konfor ülkesi olmuştu. Tüketim ihtiyaçlardan ziyade arzuların karşılanması olarak yeniden tanımlandı. Hazda tapmanın Amerikanlığa yakışmaz bir tutum olduğu fikri terk edildi ve kısa zaman sonra Hristiyan vaizler Amerika Birleşik Devletleri halkını cinsel tatmini kutsal sayan yeni bir Hristiyanlığa çekmek için uğraşır oldular. Önceleri insanlar akla gelebilecek bütün arzularını tatmin edebilirlerse dünyanın otomatik olarak daha iyi bir yer olacağına inanılıyordu. Halbuki tüketim toplumunun bu kadar başarılı olmasının nedeni insanlara lüksten fazlasını sunmasıydı. Tüketim toplumu teknik gelişmelere ya da üretilenleri satın almayı sürdürmeleri için tüketicileri durmaksızın zenginleştirmesi gereken bir sisteme yönelik hayranlıktan fazlasını ifade ediyordu. İnsanlar satın alarak ve para harcayarak neredeyse dinler aracılığıyla elde ettiklerine yaklaşan bir ait olma duygusuna kavuşmaktaydılar. Richard Sears, kataloğundaki ürünlerin Sears kataloğu 1928'de 35 bin ürün çeşidi içeriyordu. Herkes tarafından satın alınabilmesini sağlamak amacıyla fiyatları indirdiğinde bu sadece bir malı daha ucuza alarak vurgunculara karşı zafer kazanmak anlamına gelmiyordu. Sears, müşterileri en çok herkesin sahip olduğuna siz de kavuşun çağrısından etkilenmişti. Çünkü aldıkları her mal dünya nimetlerinden mahrum bırakıldıkları duygusundan bir parça daha uzaklaşmalarını sağlıyordu. Tüketim, yoksulluğa karşı kazanılan zaferin şerefine uzun bir kutlamaydı. Evleri iş yerlerinde yaşanan aşağılanmalara karşı korunaklı kişisel kaleler haline getirmeye, kendi seçtiğiniz eşyayla dolu bir yuva oluşturma çabasıydı. Bu nesneler ucuz birer taklit olsa bile ve her istediğinizi alamamanızın doğurduğu sonsuz bir gerilime maruz kalsanız bile. Buna karşılık tüketim toplumunun ortaya çıktığı günden beri meydana gelen dört değişim, bu sistemin işlerlik gösterdiği koşulları tamamen farklılaştırmıştır. Öncelikle geçimini sanayi ve tarım dışı işlerden kazananlar, ilk zamanlarda çalışan nüfusun sadece %15'ini oluştururken, bugün gelişmiş ülkelerde mal üretmek yerine hizmet sunarak yaşayanların oranı 2/3'e ulaşmıştır. İkinci olarak bunun anlamı, bugün tüketicilerin mallardan çok hizmet satın aldıkları ve bunu, yani kişisel teması, yardımı ve kılavuzluğu arzuladıklarıdır. Üçüncüsü, malların fiyatındaki düşüşe karşılık hizmet sektöründe böyle bir düşüş yaşanmamış olmasıdır. Bir süre için kendi hizmet gereksinimlerinizi kendi çabanızla karşılamak çözüm olacak gibi görünmüş ama sonra zaman en kıymetli değer haline almıştır. Mala sahip olmak insanlara zaman kazandırmıyor. Daha ziyade zamanlarını harcayabilecekleri yeni yükümlülükler ve fırsatlar yaratıyordu. Dördüncüsü, lüks kavramının gelişme istikameti en fazla arzulanan lükslerin parayla satın alınamayanlar olmasına, mülkiyetten çok insani ilişkilere dayanmasına yol açtı. Tüketmek bugüne kadar bir nesneyi kullanılmaz oluncaya kadar kullanmak anlamına gelmiştir. Ne var ki insanları insanlıktan çıkaracak kadar kullanmak kendi aleyhine işleyen bir durum haline almıştır. İş gücünü otomatlara çeviren bir patron bir zamanlar ideal patrondu. Ama bugün böyle bir işverenin hiç şansı yoktur. Giderek daha çok insan tüketimin değil bütünlüğün peşindedir. Amaç hazzı mümkün olan en üst noktasına çıkarmaktır. İş olsun diye vakit geçirmek değil. Zamanınızı yoğun deneyimlerle doldurmak genellikle başka insanlarla bir arada olmanızı gerektirir. Yeşil hareketin ilk kuşağına ait düstur mümkün olduğu kadar az tüketmekti. Halbuki bu eski zamanların çileci geleneğinin bir kalıntısıdır. Dünya bu mirası tekrar tekrar reddetmiştir ve eşitsizlik sürdükçe doygunluğun tadına bakmamış, yoksulluktan sıyrılmaya çalışan insanlar var oldukça hiç kuşkusuz reddetmeye devam edecektir. Yeşil hareket, insani arzunun her çeşidiyle ilgilenmek yerine öncelikle ilgi alanını doğal kaynaklarla sınırladığı müddetçe önemli bir politik kuvvet haline gelemez. Yeşil hareketin geçirdiği duraklamalar, idealizmin insani özlemlere bir bütün olarak bakmadığı zaman uçuşa geçmeyi başaramayacağına ilişkin başka bir örnektir. Sevgimizi verecek birine ve lükse duyduğumuz arzu, kültüre, yararlı olmaya, heyecana ve uyuşturucuların verdiği heyecanın ikamesine duyduğumuz arzuları da içeren bütün bir arzular demetinin parçasıdır. İngilizlerin tüketim toplumunu icat ettikleri dönemde aynı zamanda her zamankinden çok içki tüketmeye başladıklarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin de aynı yoldan ilerlediğini, buna karşılık son kuşakla birlikte alkole yönelik tutumun radikal bir değişim geçirdiğini, insanların mayalanmış her şeyi büyük miktarlarda tüketmekten ılımlı miktarda kaliteli içki tüketmeye doğru bir yönelim içine girdiğini unutmamak gerekir. Televizyon seyretmek bağımlılık haline gelmiş olabilir ama insanlar yavaş yavaş seçici olmayı öğrenmektedir. Dolayısıyla tüketim her an biraz daha karmaşık bir şeye dönüşmektedir. Bir zamanlar açgözlülük ve diğerkamlık birbirinin düşmanıydı. Arzu ve perhiz ise bunların yegane alternatifi. Halbuki arzunun kendini gerçekleştirme yolu cömertlik, açgözlülüğünki ise merak olabilir. Bütün mesele en çok değer verdiğiniz şeyin ne olduğunu bilmektir. İnsanlar hiçbir zaman arzularının elinde çaresiz kurbanlar olmamışlardır. Bilakis arzuyla denemeler yapmış, onları inceltmişlerdir. Karamsarlıkla yapılan denemeler ortaya kusursuz bir sanat çıkarmış ama bunun ötesinde tam bir enerji israfı olmuştur. Huzursuzlukla başa çıkmakta kullanılabilecek çözümleri henüz tüketmiş değiliz. Boş zamanı olabildiğince artırmak toplumun seçebileceği tek hedef değildir. Dolayısıyla bu noktada insanlar arasında daha doyurucu bağlar oluşturma arayışı içinde el atılmış olan diğer yollara değinmek istiyorum. İlk olarak dünyanın deva bulmaz biçimde bencilliğe teslim olmuş, tehlikeli ve düşmanca bir yer olduğu duygusundan kurtulmanın en popüler yöntemi haline gelen seyahatten söz açacağım. Ardından bu tür kurtulma çabalarının hepten başarısızlığa mahkum olduğu yolundaki hissiyattan ve bu hissiyatı doğuran nedenlerden bahsedeceğim. Kadınla erkeğin cinsler arasındaki savaşın sona ermesine asla izin vermeyecek kadar birbirinden farklı olmaları. 18. bölüm veya insanların değişmesinin imkansızlığı, kader konulu 19. bölüm veya insanların aynı anda çok fazla şey yapmaya ve çok fazla yere gitmeye çalışmaları yüzünden girdikleri stres, zaman darlığını konu alan 20. bölüm veya ailenin çökmekte oluşu 21 ve 22. bölüm gibi. Her şeye rağmen görünüşte birer engel gibi duran bütün bu olguların tarihinde pek çok yeni olasılığa işaret eden olumlu unsurlar yatıyor. Bu yüzden son 3 bölümü insanın hayal gücünün henüz sıfırı tüketmediğini ve insanlık macerasının daha yeni başladığını göstermeye ayırdım. 17. Dünyanın en kalabalık ulusu haline gelmek üzere olan seyyahların görmek istediklerinden başka şeyleri de görmeyi öğrenmeleri. Eskiden demir yollarında çalışmanın en cazip yanı güvenceydi. 55'inize geldiğinizde emeklilik cennetine kavuşacak olmanın garantisiydi. Vivian'ın hem annesi hem babası demir yolcu ailelerden geliyorlar. Baba tarafında bu meslek 3 kuşak kadar geriye gidiyor. Peki bunun nasıl bir etkisi olmuş? Babasına göre dünya bütün güvencelere rağmen tehlikeyle ve belirsizlikle dolu bir dünya olmayı sürdürüyor. İş kazasında bir gözünü kaybetmiş ve lokomotif sürücülüğünü bırakarak masa başı işine geçmesi gerekmiş. 8 çocuklu bir ailenin oğluymuş. Kendisi de 5 çocuk sahibi olmuş. Hayatı hiçbir zaman kolay olmamış ve yoksulluk korkusu yakasını hiç bırakmamış. Her ayın büyük zaferi daha beter felaketlere karşı kenara birkaç kuruş koyabilmekmiş. Damlaya damlaya göl olur felsefesine inanıyor, onunkine yaşamak denmez diyor kızı. Serüven duygusundan hiç nasibini almamış. Trenle bedava seyahat etme hakkı olmasına rağmen kendi ülkesini bile tanımaz. Emekli olduktan sonra senenin 3 ayını deniz kıyısında geçirmeye başlamış. Ama her sene aynı sayfiye yerinde hep kamp kurarak, rulet ve kağıt oynayarak. Peki nelere kafa yorarmış babası? Bilmem diyor Vivian, hiç sormadım. Annesi de Fransa'nın dışına hiç çıkmamış ama hayallerinde maceracı biriymiş. Neden peki? Çünkü çok okurmuş. Maceralar kafanın içinde başlıyor. 5 çocuğun 5'inin de babalarının zıttı olması bu annenin eseri. Vivian hariç hepsi de yabancılarla evlenmişler. Biri bir Afrikalıyla, biri Almanla, biri Amerikalıyla, biri de Rusla. Babası özellikle Afrikalıya çok bozulmuş. İtirazlarına kulak asmayan kızıyla konuşmayı kesmiş. Savaş sırasında bir Alman toplama kampına gönderilmiş olduğundan Alman damattan da hoşlanmamış. Çok zor oldu ama zaman içinde onu kabullendi. Vivian'ın babası bugün 75 yaşında ve hala şöven. Değişimden haz etmiyor. Halbuki Vivian'ı hayatta tutan şey merakı. Hayal kurmayı seviyorum. Böyle doğmuşum. Boş zamanlarında balık tutmaktan hoşlanıyor. Çünkü yalnız kalmak hoşuma gidiyor. Böylece gelecek hakkında düşünme fırsatı buluyorum. Hayalcinin tekiyim. Proust en sevdiği yazar. Ama hoşlandığı başka bir sürü kitap çeşidi var. Özellikle gerçekçi hikayelere bayılıyor. Sinemaya gittiğinde film ilgisini çekmezse dikkati dağılıyor. İstediği şeyleri yapabileceği günlerin hayalini kurmaya dalıyor. Şu anda bir huzur evinde çalışıyor ve bir gün buranın müdürü ya da müdür yardımcısı olma umudunda. Ama bu durumda huzur evine taşınması gerekecek ve Vivian bunu istemiyor. Bağımsızlığıma düşkünüm. Bu yüzden tereddütleri var. Kocası da belediye çatısı altında çalışıyor, spor alanları ile yüzme havuzunun bakım ve yönetiminden sorumlu. Vivian'ın anne ve babasından daha yoksullar. Şehrin mütevazı bir semtinde gösterişsiz bir lojman evinde oturuyorlar. Vivian'ın güvencesi var ama aklı başka yerde. Seyahati seviyorum diyor. İspanya ve Afrika'dan daha öteye gidecek kadar parası olmamış. Ama emekli olduğumda dünyanın her tarafını gezip göreceğim. Dünya Fransa'dan daha çok ilgimi çekiyor. Yurt dışında yaşamaya itiraz etmezdi. Ama bütün yurt dışı tecrübesi Basra Körfezi'nde inşaat işçiliği yapmakla sınırlı olan kocası bunu istemiyor. Bu arada tatillerini karavanla dolaşıp kamp hayatı yaşayarak geçiriyorlar. Vivian böylece yabancılarla tanışma fırsatı buluyor. Çünkü her ne kadar yabancı dilim yoksa da çok iyi iletişim kuruyorum ve fikir alışverişinden hoşlanıyorum. Çocukluğundan beri kamp tatillerine alışkın olduğu için oteller ilgisini çekmiyor. Otellerde insanlar birbirleriyle konuşmuyor çünkü. Halbuki kamp yerlerinde deniz kıyısına indiğinizde veya çamaşırlarınızı yıkarken diğer kampçılarla konuşabiliyorsunuz. Çocukları evden ayrılmış, biri askerliğini yapıyor, diğerinin uluslararası ticaret sertifikası var. Vivian artık rahatça geleceğini planlayabiliyor. Hayallerimi gerçekleştireceğim, biliyorum. Profesyonellere işlerini sevip sevmediklerini sorarsanız çoğundan evet cevabını alırsınız, şikayetleri olsa bile. Ama bir de işlerinin hayatlarını nasıl etkilediğinden, yaşlanma süreci içinde onları nasıl değiştirdiğinden hoşlanıp hoşlanmadıklarını sorun. Bu kez o kadar çabuk cevap alamazsınız. Caroline, enformasyon teknolojisi diplomasını aldıktan 5 sene sonra bilgisinin bir insan olarak kendini geliştirmesine katkısı olmadığı için üzülüyormuş. Bilgisayar ekranının başında geçirdiği saatler sadece bu makineyi kullanmakta yeterince ustalaştığı anlamına geliyormuş. İşini değiştirmiş ama sonradan bunun hata olduğunu anlamış. Bir mühendislik firmasında bulduğu üçüncü işi daha fazla seyahat ve insan ilişkisi vaat ediyormuş. Derken tarihin önüne çıkardığı bir fırsat sayesinde o anda başka uygun biri bulunamadığı için ultramodern, otomatize bir büyük mağaza inşaatının başına getirilmiş. Böylece inşaat mühendisliği eğitimi almadığı halde proje yöneticiliği gibi önemli kararlarla anlaşmalara imza atmasını ve kendisinin iki katı yaşındaki insanlara toplantılarda başkanlık etmesini gerektiren üst düzey bir görevi olmuş. Caroline yeni görevinin güçlüklerine başarıyla göğüs geriyor. Müşterisini temsil eden mühendislerden biri bir çift bacağın böyle bir projenin başına getirilmesi inanılır gibi bir şey olmadığını beyan edince adamın saçmaladığını düşünerek bu yorumu göz ardı etmiş. Teknik altyapınız sağlamsa diyor, bütün kararlarınızın arkasında durabilirsiniz. Aynı adam kendisinin belirlediği toplantı gündemini ona danışmadan değiştirdiğinde odadan çıkıp gitmiş. Caroline, kadınların insan ilişkilerinde erkeklerde bulunmayan becerilere sahip olduğu görüşünde. Edinmesi gereken başka beceriler de bulunduğunu bildiği için bir yöneticilik kursuna yazılmış. Ama meslektaşları ve müşterileriyle gayet iyi geçiniyor. Kendine duyduğu güven giderek artıyor. İyi bir ekiple çalışıyor ve işin önemli pürüzlerle karşılaşmadan yürüdüğünü düşünüyor. Yeni görevlerin altından kalkmayı öğrenmek heyecan verici bir deneyim olmuş. Ne var ki Caroline'in işi uzun saatler boyunca çalışmasını gerektirdiği gibi hafta sonlarını da tamamen dolduruyor. Bazen daha az baskı altında olacağı bir göreve geçmeyi düşünüyor ama sonra 7 saat mesaiyle rutin bilgi işlem görevleri yaptığı günleri ve o günlerde nasıl sıkıldığını hatırlıyor. Yeniden o günlere dönmektense günde 10 saat çalışmayı tercih edeceğine karar veriyor. Bütün hayatımı işime veriyorum. Hayatımda başka hiçbir şey yok. Rüyalarım bile işle ilgili ve her zaman stres altındayım. Çünkü işlere hiçbir zaman yetişemiyorum ve bunu müşteriye söyleyemiyorum. Bu işi 10 sene daha dayanabileceğimi sanmam. Olsa olsa 3 sene dayanırım. 40'ımda ya da 45'imde kendime şu soruyu soracağım. Neden hayatımı bu iş için feda ettim?